أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 698. hadis Dehala Sa'd bin Malik ve İbn Mes'ud سلمان يعودانه فبكى سلمان فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الله قال عهد إلينا رسول الله لم يحفظ منا أحد قال وذكر ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا زاد الراكب سعد بن مالك وابن مسعود Selman'ın yanına ziyaret için geldiklerinde o ağladı. Neden ağlıyorsun ey Abdullah'ın babası diye sordular. Şöyle cevap verdi. Allah Resulü bizden bir söz almıştı fakat kimse o sözü tutmadı. Şöyle diyerek onu hatırlattı. Sizin dünyadan alacağınız yani dünyadaki mülkünüz yolcu azığı kadar olsun yeter. Aleyhissalatü vesselam ashabıyla böyle sözleşirdi. Onlardan söz alır, ashab-ı kiram ona sallallahu aleyhi ve selleme böyle söz verirlerdi. Ama zaman geçtikçe, onun vefatından sonra, ondan sonraki nesille karışan insanlar, ona verdikleri sözü tutmak konusunda, yalnız kaldılar, güçleri yetmedi. Böylece içlerinden Selman radıyallahu anh gibi ağlayanlar oluyordu. Tabii, elbette peygamberi hatıralarında ve hafızalarında daha canlı hissediyorlardı. Peygamberin sesini kulaklarında duyar gibiydiler, gözlerinin önünde görür gibiydiler. Ona verdikleri sözü daha net hatırlıyorlar ve onu tutmak için gayret ediyorlardı. İşte onlardan biri, Selman radıyallahu anh, hastaydı, yatağındaydı, hasta yatıyordu, ziyaret için Sa'd bin Malik ve İbni Mesud, Abdullah İbni Mesud yanına geldiler. O ağlamaya başladı. Tabii, hasta ziyareti anlamına, onun yanına gelenlerin adab ve erkanlarıyla ilgili diğer hadisleri hatırlayacaksınız. Gelenler, hastayı üzmek için gelmeyecekler, yormak için gelmeyecekler, sıkıntı vermek için gelmeyeceklerdi. Onların gelişinden dolayı ağlamış değildi belki ve fakat onlar sormalıydılar. Ama neden ağlıyorsun? Seni ağlatan nedir ey Ebu Abdillah diye konuyu açmasını istediler. Dedi ki, ağlamamın sebebi şu, biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söz vermiştik. O bizden söz almıştı, bizimle bir ahit yapmıştı ama şimdi neredeyse hiç kimse kalmamış o sözü tutan, kimse tutmuyor o sözü. Demişti ki o bize, sizin dünyadan nasibiniz, dünyadan alacağınız, dünya mülkünüz, bir yolcunun azığı kadar olsun yeter diye bizden söz almıştı. Ama şimdi bak ki insanlar neler ve nelere sahip oldular diyordu sanki. Evet, fetihler başlamıştı. İnsanlar elde ettiklerinden ötesini, çalıştıklarından fazlasını buluyorlardı. Hatta bir seferinde bir rivayete göre Abdurrahman İbni Avf Hazretlerine demişler ki, hayrola? Bu ne mülk, bu ne mal, bu ne saltanat, bu kadar nasıl toplayabildin? Yoksa sen, malın mülkün konusunda gerekli infaktan aciz misin? Vermediğin için mi toplu görünüyor? Ya da Allah adına harcayamıyor musun ki bir yerde birikiyor diye uyarınca çevresindekiler, diyor ki şahit olun, şu anda mevcut bütün malım, mülküm, nem varsa hepsi Allah yolunda infak edilmiştir. Bunu böylece bilesiniz, hiçbiri artık benim değildir demişti. Gerçekten de dağıtılmıştı fakat çok geçmeden vefat eden Abdurrahman İbni Avf'in geriye kalan malını varisleri hatta derler ki altınlarını baltayla parçalayacak kadar çokmuş yine de öyle öyle dağıtmışlar, mirası bölüşmüşler. Nasip ayrı. Öyle olacaktı. Bir vakitler yiyecek ekmek bulamayanlar, bir vakitler üzerine elbise olarak bir kumaş bulamayanlar, ama bir vakitler gelecek ve kendisinin kullandığı eşyalar arasında, değerlendirmesi öyleydi çünkü, bir mendilin bulunmasına şaşacak Ebu Hureyre Efendimiz ve peh peh işe bak diyecekti. Ebu Hureyre'nin de mendili var. Çünkü bir vakitler mescitte yiyecek ekmek bulamadığı için düşmüş, bayılmış, kimileri onun sarığa hastalığına tutulduğundan dolayı yerde yattığını zannediyordu. Ama o öyle değilim, ama ben açtım ve insanlar anlayamıyordu da peygamberim anlamıştı diyecekti. İşte öyle bir hayatın üzerine böyle bir dönem Selman Hazretlerini ağlatıyordu. Peki ama Allah önceden vermeden imtihan ettiği bu kullarını sonra daha çok şeyler vererek imtihan ediyorsa, yani Allah zenginlikle imtihan ediyorsa bir kulunu, onların suçu mu vardı? Hayır, lakin sahiplenmek derdine düşmek suçtu. Yani bu mal bende kalsın, benim olsun, daha çoğu olsun, biraz daha olsun derdine düşmek suç olacaktı. Onun dışında Allah dilediğine vererek imtihan eder, dilediğinden de alarak imtihan ederdi. Çünkü Süleyman Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi bu işin şahikasında peygamber vardı, ama nice peygamberler de vardı ki hiçbir şeyleri kalmamıştı Allah yolunda. Tekrar okuyorum. Sa'd bin Malik ve İbni Mesud Selman'ın yanına ziyaret için geldiklerinde o ağladı. Neden ağlıyorsun ey Abdullah'ın babası? Seni ağlatan nedir dediler. Şöyle cevap verdi. Allah Resulü bizden bir söz almıştı. Fakat kimse o sözü tutmadı. Şöyle diyerek onu hatırlattı. Sizin dünyadan alacağınız, yani dünyadaki mülkünüz yolcu azığı kadar olsun yeter. Siz yolcu azığı kadar olsun yeter konusunda bir başka hadis hatırladınız herhalde. Ben de hatırladım. Hani diyordu ki aleyhissalatü vesselam, kün fid dünya keenneke garibun ev abirus sebil. Dünyada sanki bir yolcu ya da bir garip gibi ol. Bu ifade peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını özetliyordu zaten. Bir seferinde Ömer Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına girmişti. Baktı ki başının altında bir kerpiç ya da hasır parçası. Uyanınca mübarek yanaklarından izler belli olmuş, kızartılar vardı. Ağlamış ve bir yastık edinsek demişti. Öyle kuş tüyünden yastık filan edilmeyecekti. Bir deri dikilecek, içine hurma lifleri doldurulacak, yumuşacık yastık olacaktı. Kastı oydu anladığımız kadarıyla, ama aleyhissalatü vesselam diyordu ki, hayır, sanki düşün bir yolcu gibiyiz. Bir yolcu giderken dinlenmek istediği yerde oranın ne kadar rahat olması için uğraşırsa, biz de dünyada bu kadar uğraşabiliriz diyordu sanki. Evet, yolcu azığı. Hatta aleyhissalatü vesselam diyordu ki bir başka hadis-i şeriflerinde, ya Rabbi, Muhammed'in rızkını bellerini doğrultacak kadar kıl. Ben, yol ve yolculuk konusunda, sanki insanların arabalarıyla bunu anlamaları mümkün olmadığını zannediyorum. Çünkü arabalarına kendilerinin taşıyabileceklerinin bilmem kaç katı rızkı, aman ne olur ne olmaz yolda ölmeyelim acıkınca diye yükleyen insanlar ne bilsinler yolcunun azığının ne kadar olduğunu? Hatta mümkünse evlerindekinden daha fazlasını, ardiyelerinden, depolarından daha fazlasını dolduracaklar. Gerçi anlaşmışlar birbirleriyle, bazen onlar yolculuk yaparken birileri yolda onların zevkine göre dinlenme tesisleri kuracak ve istedikleri gibi zevkine yeme imkanları sunacaktır onlara. Sonra onlar bir başka zaman bir başka yere yolculuk yaparken onlara da bir başka yerde aynı imkanlar sunulacaktır. Ama düşünün, siz bacaklarınızın üzerinde kendi azığınız ve rızığınız kendi sırtınızda, kendiniz kendinizi götüren birisi olarak Yolcusunuz ve rızkınızı siz taşıyorsunuz, azığınızı siz taşıyorsunuz. Hani Musa aleyhisselamın yolculuğunda olduğu gibi yanına bir genç delikanlı almıştı da azıklarını beraber taşıyorlardı. Ne dersiniz, neler taşıyabilirler? Bir defasında bir çöl yolculuğu için hazırlık yapanların hatıralarını okumuştum da, diyorlardı ki, un, hurma ve su, çölde en iyi azık, hem kolay taşınır, hem doyurucudur, hem besleyicidir, hem insan rahat eder, huzur bulur, yemesi ve içmesiyle beden dengesi az bozulur ya da bozulmaz diyorlardı. Bizim yolculuğumuz, bizim azık anlayışımız, bizim rızık anlayışımız o kadar farklılaşmış ki, hastalığımız, hasta ziyaretimiz, hastayken ağlamamız, neden ağladığımızın sorular ve cevaplar bölümü o kadar değişmiş ki, artık peygamber dönemine ait ibareleri anlamak oldukça güç oluyor. Tekrar okuyorum. Dehala selmâne ya'udânihi, febekâ selmânu, fekâlâ lehu, mâ yübkîke ya ebâ abdillâh. قال أحد إلينا رسول الله لم يحفظ منا أحد قال وذكر وليكن بلاه أحدكم في الدنيا زاد الراكب Sa'd bin Malik ve İbni Mes'ud Selman'ın yanına ziyaret için geldiklerinde o ağladı. Neden ağlıyorsun ey Abdullah'ın babası diye sordular. Şöyle cevap verdi. Allah Resulü bizden bir söz almıştı fakat kimse o sözü tutmadı. Şöyle diyerek onu hatırlattı. Sizin dünyadan alacağınız, yani dünyadaki mülkünüz, yolcu azığı kadar olsun yeter. 699 Ma ahsene abdun es-sadakate illa ahsenallahul hilafete ala teriketihi. Allah, sadakasını gönül rızasıyla veren bir kulun mirasına, hayırlı mirasçılar lütfeder, hayırlı mirasçılar nasip eder. İbareyi şöyle de tercüme edebiliriz. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle tüm mal ve mülkün Allah'a ait olduğunu tasdik edip, bu imanına sadakatle bağlı olarak en güzel bir şekilde sadakasını veren, tasadduk eden, yani infak eden kula Allah, onun geriye bıraktığı mirasını görüp kollayacak, güzelce sahip çıkıp hayırda harcayacak mirasçılar nasip eder. Ya da şöyle diyebiliriz, sadakasını Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle doğru ve güzelce veren kulun bıraktığı mirası, terikesine güzelce sahip olacak düzgün kimseleri arkasından ona mirasçı olarak denk getirir. Evet, infak, bir başka şekliyle sadaka, ihsan, haleflerin olması, terikenin güzel olması ve insanlara bunun lütuf olarak sunulması. Böyle bir konu anlatıldı sanki. Ya da ben hadisi okuyunca bunları anladım. Ma ahsene abdun es-sadakate. Bir kul sadakasını güzel etmez mi? İşte o zaman illa ahsenallah. Allah da el-hilafete ona bir halef tayininde güzel yapar. Hangi konuda ama? Ala teriketihi, mirasının, terikesinin, geriye bıraktığı mal mülkün, konumu, durumu konusunda. Öyleyse, her bir kula, Allahu Teala'ya imanı, mülkün Allah'a ait olduğu konusunun tasdiki, buna sadakatle bağlı olmak, sadıkane bağlılığın gereği olarak sadaka görevi vardır. Öyle olunca sahabe zorlanmış. Demişler ya Resulallah, zenginler var ya, onlar sevabı alıp götürdüler. Zehebe ehlü düsur bil ucur. Çünkü yusallûne kemâ nusallî ve yasûmûne kemâ nasûm. Aynen biz gibi namaz kılıyorlar. Biz kılıyoruz ama onlar da kılıyorlar. Evet biz oruç tutuyoruz ama onlar da oruç tutuyorlar. Ve fakat ve yetesaddakune bi fuduli envalihim. Mallarının fazlalarını tasadduk imkanı var bir de onlarda. Öyle olunca Onlar bizden daha fazla sevap imkanına sahip gibi geliyor bize ya Resulallah dediler. Yani sanki sadakanın sadece malla olacağını zannettiler ilk etapta. Evet, sadaka, infak ve daha özel bir anlamıyla zekat malla olacaktır. Fakat aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala size başka sadaka imkanı vermedi mi diye uyarır onları. Marufu emredin sadaka, münkerden nehyedin sadaka, hatta kişinin hanımıyla beraberliği bile sadaka deyince, ama ya Resulallah diyorlar yani, evet ama onu haramda tatmin etseydi günah olmayacak mıydı diyordu. Buna göre sadaka, tasdik makamında olmaktır. Sadakatle bağlılık makamında olmaktır. Sadıkhane bağlılığın ifadesidir. Bu, Allah'ın emirleri ve Peygamber aleyhisselamın onu uygulamasının karşısında kulun, ben de ondanım, ben de oradayım, işte ben de buyum, ben de aynısına talibim, ben de bu işe sadıkhane bağlı, sadakatle bağlıyım, tasdik ettiğimi nasıl göstereceksem öylece göstermeye hazırım dercesine bir eylemin ifadesidir. Ama özellikle bu hadiste mal konusundaki sadakalar beyan edilir. Zaten işin bizatihi aslı mal üzerinde cereyan edecektir. Çünkü Allah-u Teala Tevbe suresinde zekatların dağılım sınıflarını anlatırken de aynı kelimeyi kullanır. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ve devamı. Buna göre bir kul malından tasaddukta bulunacaktır. Gönül rızasıyla Allah dedi diye, mal Allah'ındır diye, ona verenin başkalarına vermeye emri vardır diye, Allah'ı razı etmek için mal konusundaki görevlerinden biridir diye, toplamaya ilişkin görevler vardır, dikkat edeceği kurallar vardır, titiz davranacağı ölçüler vardır, kendisinde dururken neye uyacağına, nasıl hareket edeceğine dair kuralları vardır İslam'ın mal konusunda, aynı şekilde dağıtmak, harcamak, infak etmek, tasadduk etmek konusunda da İslam'ın güzel emirleri vardır kula, kulun Müslümanlığına yönelik. İşte bunları güzelce ifa ederse bir Müslüman, Allah da onun malı konusunda güzel halefler yaratır. Yani öyle hayırlı mirasçılar, malı mülkü hayırda kullanacak mirasçılar, kendisine amel defterine hayırlar yazdıracak mirasçılar bırakır arkaya. Hem de o malıyla ilişkin kendisi sevaba girdiği gibi, mirasçılarına kalan mal sebebiyle de hem varisleri hem de kendisi sevaba girmeye devam eder. Böylece Allah'ın huzurunda olma bilinci dediğimiz ihsan makamında ise kişi eğer sadakasını icra ederken, tasaddukta bulunurken malını Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor, malın mülkün Allah'a ait olduğunu tasdik ediyor, bu imanına sadakatle bağlı olarak da en güzel bir şekilde, eğer gizli verecekse gizli, açıktan verecekse açıktan, en güzelini verecekse en güzelini, severek, seve seve verecekse öyle, Allah'ı sevdiğinden, Allah'ın buyruğuna sevgilice boyun eğmek istediğinden dolayı yapacaksa işte öylece, eğer sadakasını veriyor, tasaddukta bulunuyor, yani infak ediyorsa, Allah bu kula geriye bıraktığı mal konusunda o malı helalde harcayacak, hayırda harcayacak, kendisinin de hayrına olacak bir biçimde harcamayı kabul edecek mirasçılar nasip eder. Tekrar okuyorum. Ma ahsen abdun es-sadakate illa ahsenallahul hilafete ala terketihi. Allah sadakasını gönül rızasıyla veren bir kulun mirasına hayırlı mirasçılar lütfeder. 700. Ma asarra men istağfara ve in'ade fil yevmi seb'ine merraten. İstiğfar eden bir kimse, günde 70 kere tevbesini bozsa da, günahta ısrar etmiş olmaz. Estağfirullah, estağfirullah. Toplum mu, biz mi, okuma anlayışı mı, anlama anlayışı mı değişti bilmem. Bu ve benzeri ayet ve hadisleri insanlara söylemeye korkuyorduk. Korkutuyorlar çünkü. Ama meğer asr-ı saadette de korkanlar varmış dedik ve rahat ettik. Öyle değil mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ara ashabıyla otururken kalkıp gitmiş. Öyle gerekmiş. Merak etmişler. Peşine düşenler olmuş. Anlatan Ebu Hureyre Efendimiz bulmuş onu bir bahçede, bir bostanda. Belki de ayaklarını serinletmek anlamına kuyuya uzatmış bir vaziyette. Demiş ki ona, al şu ayakkabılarımı, terliklerimi, onu göster ki şahit olduğunu bilsinler, ilan et, iman ehli olanın, la ilahe illallah diyenin cennete gideceği müjdesini. Sevinmiş, coşmuş, uçmaya başlamış bahçenin dışına, sanki uçarcasına, koşarcasına giderken karşısına, kader işte, takdir bu ya, Ömer Efendimiz çıkmış, hayrola demiş, demiş ki peygamberimiz böyle böyle dedi, vurmuş iki göğsüne, oturtuvermiş oraya, çöküvermiş, onun gücü karşısında nasıl dursundu ki zaten, yürü demiş geriye, toplamış yakasını paçasını, doğru peygamberimizin huzuruna, sallallahu aleyhi ve sellem, demiş ya Resulallah, böyle böyle dedi, sen böyle mi dedin, evet, ama ya Resulallah, bunun böyle ilan edilmesi, acaba ümmetini atalete, tembelliğe ya da kendi kendilerini tatmine sevk etmez mi, kulluklarına engel olmaz mı bu söz diye düşündüm mümkünse diye şeklinde geri getirdiğini beyan etmiş. Ama aleyhissalatü vesselam Ömer Efendimiz'e yalnız söyledin dememiş ama diğer sözünü de geri almamış. Ne anlaşılıyor o zaman? Evet, la ilahe illallah diyen nereye gidecek? Cehenneme mi? Demeyelim öyleyse. Aman ha, Allah korusun. Kimse la ilahe illallah demesin öyle mi? Estağfirullah. Ama la ilahe illallah diyen cennete gidecek de. Sen arkadaş la ilahe illallah dedin mi? Tamam. Hani otobandan son çıkış dercesine bir girdin mi İslam yoluna cennete kadar kimse çıkaramaz anlamına mı? Kim demiş onu? Peygamberimizin bundan başka sözü yok mu? Ashabın bundan başka uygulaması yok mu? Öyleyse bu tür haberleri insanlar kendi kendilerine farklı yontmalarla anlamak istiyorlarsa kime ne çare? Biliyorsunuz, ayet netken, açıkken ve apaçıkken insanlar kendi kendilerine o ayeti bir farklı anlamaya teşebbüs edip biz engelleyemiyorsak hadisler de öyle, diğer ayetler de öyle değil mi? Ondan dolayı herkes samimiyetle ne anlarsa güzel anlasın, ama ben anladığımı söylüyorum. Evet, bir adam günaha girebilir. İstiğfar etmelidir. Artık istiğfar ettiği günün sabahında akşama kadar bir daha günaha girme imkanı kalmamıştır mı? Kim dedi onu? İnsanlığından çıkacak mı? Bu makinenin 24 saatlik garantisi mi var, onu mu söylemek istiyorsunuz? Bir kere ayar yaptınız, bu ayar 24 saat bozulmaz öyle mi? Olmaz öyle şey. 70 defada yeniden günah işlese, 71. defa yeniden istiğfar etsin, pişman olsun ve geri dönsün. Bu ne? Bu ne aşkalık diyorsunuz değil mi? Yani adam samimiyse madem, bir kere söz verdiğimi tutsun. Evet, bana göre de öyle, sana göre de öyle. Ama söz bize göre mi olmalıydı önce? O zaman aleyhissalatü vesselama dönüyoruz. Sahabeden biri geliyor. Diyor ki ya Resulallah, yanımda bir kölem var ve yanlış yapıyor. Onun yaptığı yanlışı günde kaç defasını affetsem, değilse cezayı hak ediyor ya Resulallah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, 70 defa affet. İster misiniz? Allah'ın sizi affetmesini. Size gelince evet, ama karşıdaki adam yanlış yaptım, affet ya Rabbi derse, olmaz öyle. Senin affa layık bir özelliğin yok diyeceksiniz öyle mi? Buna hakkımız yok gibi geliyor. Bir başka açıdan değerlendirsek, bir Müslümanın bir günde işlediği günah, yani sadece bir tane değil mi? İkinci günah işlemeye yetkisi yok, öyle mi? Ha, siz galiba şöyle demek istediniz. Bir Müslüman bir günah cinsinden bir günde bir kere işlesin, aynı günahı aynı gün iki defa üç defa işlemesin, öyle mi? Tabii, doğru ya. Aynı yanlışı niye yapıyor insan? Hani la yulda'ul mu'min min cuhrin vahid merrateyn diyen bir peygamberimiz var çünkü. Mümin bir delikten iki kere sokulmazdı. Bir yanlışı iki kere neden yapsın acaba? Yanlış yapmayı istemez istemeye de. Ya yaparsa ne yapsın? Eyvah, tevbe ve istiğfar imkanın bitti mi desin. Atölyesinin başında bir adam düşünün. Ya da elinde kalem birisini düşünün, yazı yazan. Hesap yapan birini düşünün. Montaj işinde çalışan birisi ya da. Bir başkasının bir başka işi vardır bilirsiniz. Ya da adam şofördür, araba kullanıyordur, trafiktedir filan. Bütün bu işleri yapan insanların aynı yanlışı bir günde iki kere yapmaları mümkün değil, değil mi size göre? Aa, öyle şey olur mu dediniz? Bana göre de evet. O zaman insandır yanlış yapar değil mi? Hatta aynı namazda, dahası aynı namazın aynı rekatında adam iki kere yanlış yapamaz mı size göre? Öğlen namazının dört rekatında aynı yanlıştan birden fazla ya da akşam namazının üç rekatında aynı yanlıştan birden fazla yaparsa siz ona artık sen namaz kılamazsın mı diyeceksiniz? Yeniden başladı, size inandı, oysa seyif secdesiyle bitirmeliydi fakat bir kere daha başladı, bu sefer üç defa yanlış yaptı, ne yapacaksınız? Aklını başına topla dediniz, hatta iki de vurdunuz belki ceza çeksin diye. Sonra yanlışlar çoğaldı, ne yapacaksınız? Gelin, kural koyma işini Allah'a bırakalım. Allah'ın koyduğu kuralları bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırır. Buna gönül bağlayalım ve dinleyelim aleyhissalatü vesselam'ı. İstiğfar ediyor mu bir kimse? Günde 70 kere de tevbesini bozup yanlış yapsa, günahta ısrar etmiş sayılmaz. Çünkü pişman olmaya meyletmiş, hala istemiyor o günahı, vazgeçmek diliyor. Razı olmadan günaha giriyor, gönlünde meyletmeden günaha giriyor. Siz onun istiğfarını, istiğfar kabul eden Allah'ın peygamberine itiraz edecekseniz yarını bekleyin. Sonra istiğfarı mı anlamıyoruz diye aklıma geldi. İstiğfar, yapılan bir yanlıştan dolayı veya ibadet ve itaattaki bir eksiklikten, bir kusur kabahattan dolayı gönülden Allah'a dönüp kendimizi arz edip, ya Rabbi pişmanım, ben daha iyi kul olmak istiyorum, söz veriyorum daha iyi yapacağım demektir. Bunu demeli tabii Müslüman. Bir günde 70 kulluk birimi ifa ediyorsa her birinin arkasından bir kere daha demeli. Çünkü hepsinde eksiği ama kimilerinde yanlışı vardır diye. Mesela namaz kılınca desin ki estağfirullah. Sonra bir daha desin estağfirullah. Ayrıca secdeden kalkınca, oturunca desin ki Rabbim firli, Rabbim firli. Desin bunları, secdeye gidince tekrar söylesin Allahümme firli diye. Peki neydi yaptığı yanlış? İstiğfarın mutlaka haramlardan sonra yapılması gerekmezdi ki zaten. Ama eksikten, ama kusur ve kabahattan sonra da yapılmalıydı. Ama yanlıştan sonra da yapılacaktı. Günahta, yanlışta, kusur ve kabahatta ısrar etmiş olmamak için bir kul, günde 70 defa da tevbesini bozsa, istiğfar etmeye devam ediyorsa, Allah'tan af dilemeye hakkı devam edecekti. Biz de öyle olalım. Kendimize bir hak anlamına, oh ne kadar güzel, ay ne kadar güzel, öyleyse ben günaha girmeye devam ederim, 69'da bırakır 70'de olmam üstelik mi diyorsun? Sen bir ciddi ol, seni ciddiyete davet ediyorum. Yani sen peygamberin bu sözünü böyle anladıysan, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir farklı anlayana koca kafalı dediğini, yani koca yastıklı, büyük yastıklı dediğini hatırlıyorum. Sana da böyle denilirse herhalde uygun olacaktır. Çünkü siyah iplikle beyaz ipliği şöyle bükmüş, elini uzattığı kadar belki uzatmış ya da belki bir yerlere koymuş, ikisini birbirinden ayırt edemeyinceye kadar yemeye devam, ayırt edince de oruca başlamış. Allah hayrını versin ey yastığı büyük adam demiş aleyhissalatü vesselam. Biz ona koca kafalı diyoruz şimdi. Yani o öyle değildi. Fecir dediğimiz aydınlık ve karanlık Çizgisi yani siyah ve beyaz ortam anlamına gelecekti diye hatırlatmış ona. Söyleyin, yani aleyhissalatü vesselam demek, insanların ibadet için vardır, Allah'a kullukları için vardır, bunu tarif için vardır, buna sevk için, buna teşvik için vardır, varlık sebebi budur, sonra da kalsın insanların günaha ve isyana yol bulmalarına onlara kapı aralasın, öyle mi? Ben böyle inanmıyorum. Galiba sen de inanmıyorsun ama bu sözün böyle olması ihtimali yok mu acaba? Bizim günahlarımıza şöyle bir imkan versin mi diyorsun? Sen devam et günahına ama istiğfara devam et. Sen istiğfara devam et ama günaha girmeye devam et. Ama bil ki sonunda samimi sen günahlardan vazgeçeceksin. Çünkü ikisi birlikte senin ruhunu okşamayacak, seni rahatsız edecek. Ya istiğfarı bırakacak ya günahı bırakacaksın. E sen Müslümansın. Günahı bırakırsın elbette. İstiğfara devam etmelisin. Tekrar okuyorum. Ma esarra men istiğfara ve in ade fil yevmi seb'ine merraten. İstiğfar eden kimse günde 70 kere tevbesini bozsa da günahta ısrar etmiş olmaz. Velhamdülillahi rabbil alemin.